Ayrım 2.
Kendi önceliklerinizi belirleyin. Yalnızca bir şeyi yapabiliyor olmanız, ille de o işi yapmanızı gerektirmez. Karşınıza çıkan her işe, oltadaki yeme atlayan balık gibi saldırmak zorunda da değilsiniz. Hedefinizden ya da elinizdeki işten uzaklaşmaya başladığınızda bunun farkına varmalısınız. Eğer öncelikler arasında bocaladığınızı hissediyorsanız, 5 dakika ara verin ve şu çalışmayı yapın. Küçük bir kartın üzerine yaşam felsefem yazın. Bir başka kartın üzerine de çalışma felsefem. Sonra her ikisine de inançlarınızı, yapmak istediklerinizi ve değerlerinizi yazın. Bu kartlar kendinizi ufacık bir alan içinde kısa ve özlü biçimde ifade edebilmenizi sağlayacaktır. Bu kartları cüzdanınızda taşıyın. Sık sık gözden geçirin ve gerekli eklemeleri yapın. Yaşamınızın kim, ne için boyutlarını sorgulayın. Bu sorgulamayı ne kadar sık yaparsanız, başkalarının ve koşulların sizi yolunuzdan alıkoymasına o kadar az fırsat vermiş olursunuz. Pazarlık yapın. Aynı anda iki ya da daha fazla yerde olmanız gerektiği için zaman zaman güç seçimler yapmak zorunda kalmanız kaçınılmazdır. Eğer olanağınız varsa işinizi bir başkasına devredin. Ama böyle bir olanağınız yoksa durumunuzu açıklayın ve pazarlık yapın. Diyelim ki çocuğunuz okul tiyatrosunda başrolü oynayacağı gün siz Hong Kong'da önemli bir konuşma yapmak zorundasınız. Bunlardan herhangi birinin tarihini değiştirebilir misiniz? Sunuşunuzu önceden teybe alabilir ya da canlı bağlantı yapabilir misiniz? Tarih değiştirebilir mi? Konuşmayı bir başkası yapabilir mi? Eğer tüm bu soruların yanıtı hayır ise okul temsilini video kasete aldırıp sonradan evde bir parti vererek dev TV ekranında izleyebilir misiniz? Bir konuda hayır demeniz gerektiğinde olabildiğince yakın bir zamanda o işi yerine getirmenin yolunu arayıp bulun. Söz verdiğiniz tarihte de mutlaka o işi yapın. Olağan dışılıkların normal olduğunu kabul edin. Normal program diye bir şey yoktur. Örneğin, bir kuyrukta hiçbir kriz yaşanmadan 3 gün beklenmesi oldukça anormal olurdu. Tam da her şeyi güzelce kontrol altına aldığınızı düşündüğünüz anda bir şey değişir ve siz yeni çözümler bulmak zorunda kalırsınız. Olaylar planladığınız gibi yürümediğinde saçınızı başınızı yolmaktansa programınıza bir felaket tamponu ekleyin, yedek bir B planı yapın. Hastalık, okulun kapanması, trafik yoğunlukları, mekanik arızalar, hatta uydu arızaları 21. yüzyılın olmazsa olmaz olaylarındandır. Değerli enerjinizin bir gramını bile öfkelenmeye, şikayet etmeye ya da pişmanlık duymaya harcamayın. Önceden bir parça planlama yapmak sizi otomatik olarak sorun çözme arayışlarına itecektir. Özel yaşamınızı da bir kariyer olarak düşünün. Kişisel gelişiminiz, dinlenme ve eğlenme, flört, arkadaşlarla birlikte olma gereksinimi ve aileniz için zaman planlaması yapın. Eğer yalnız yaşıyorsanız, arkadaşlarınız ve akrabalarınızla birlikte olmak için bir zaman ayırın ve kişisel gelişiminiz için kullanmak üzere kendinize randevu verin. Ailenizle yaşıyorsanız, ailenin her bir üyesi için yalnızca ikinizin birlikte olacağı özel zamanlar belirleyin. Bir saat yoğun bir şekilde birlikte olmak, orada burada beşer dakikalık görüşmelerden daha iyidir. Bu, bir saati birlikte olmak ve karşılıklı paylaşım için kullanın. Koca bir takvim edinip ailenizle geçireceğiniz zamanın dört türünü oraya yazın. Aile üyeleri ile özel randevularınız, büyük tatiller, kısa kaçışlar ya da 2-3 günlük minik tatiller, öncelikli günler ve onarım günleri gibi. Bu takvimi ailede herkesin görebilmesi için mutfağa ya da oturma odasına asın. Herkesin şikayetlerini dile getirebileceği ve kendisini övebileceği aile toplantıları düzenleyin. Bu sırada diğerleri de konuşan kişiye anlayış gösterebilir, destek verebilir ve onu övebilir. Siz yerinizde olmadığınız süre içinde ortaya çıkacak küçük ya da orta boyutta işler, özellikle de karar ya da tartışma gerektiren işler, için notlar tutmak üzere bir dosya hazırlayın. Haftada yarım saat ya da bir saat ayırıp eşinizle birlikte dosyayı inceleyin ve kararlar alın. Bizim evde buna cuma dosyası deriz ve yarım saatimizi bu dosya üzerinde görüşmeye ayırırız. Böyle bir dosya zihninizin berrak kalmasına ve karışıklıkların yaşanmamasına yardımcı olacağı gibi zaman sınırlarını ve verimliliği artırır. Zaman bol olduğunda her iş o zamanı dolduracak şekilde uzar. İnsanlar da küçük şeyler üzerindeki tartışmaların uzayıp gitmesine izin verme eğilimi vardır ve bu eğilim kişisel zamanın verimsiz kullanılmasına neden olur. Dosya yöntemini kullanarak herkesin zamanını daha yararlı işler yapmak ya da önemli konular üzerinde tartışmak üzere serbest bırakmış olursunuz. Mükemmel bir denge diye bir şey yoktur ama her gün çaba göstermeniz yolunuzdan ayrılmamanızı sağlayacaktır. Alacağınız sonuçlarda çaba harcadığınıza değecektir. İş ve aile kariyerinizi bütünleştirmek yaşamınız boyunca yapacağınız en güç iş olabilir. Ama aynı zamanda ödülü en büyük iş de budur. Özveride bulunmak ile kendi gereksinimlerini karşılamak arasında bir denge kurmak, sürekli olarak çok çalışma, cesaret, kararlılık ve yaratıcılık gerektirir. Her zaman başarılı olamazsınız ama başardığınız zaman da elde edeceğiniz sonuçlar size zengin, doyurucu bir yaşam sağlayacaktır. Charles Marie Battle. Yaratıcılık. Kişisel olarak yaratıcı sayılabilecek iki düşüncem oldu. İlki ilkokula başladığım 1961-62 yıllarındaydı. Okula başladığımda elle yazı yazmayı sevmediğim ortaya çıktı. Bu hala sürüyor. Üniversite yıllarımda tanıştığım daktiloyu sevdim. Daha sonra da bilgisayarda yazı yazmayı. 20'li yaşlarımda en büyük ideallerimden birisi Brother marka bir daktiloya sahip olmaktı. Bir süredir de bilgisayar kullanıyorum. Yazı yazmayı sevmediğim ortaya çıktı dedim. Ödevlerimi yapmadığım zamanlarda defterlerimi evde saklardım. Annem bir gün bulup okula getirdi. Mahcup olduğumu hatırlıyorum. İlkokula başladığım yıl okul piyangosu vardı. Bilet ücreti 2,5 lira, büyük ikramiye de yazı makinesi 2,5 lira büyük para. Buldum, buluşturdum, bileti aldım. Yazı makinesini hiç görmemiştim. Yazı yazmayı da sevmiyordum ya. Makine kafamda şöyle canlandı. Ben ödevleri okuyacağım, makine de yazacak. Düşüne düşüne bu yararlı aletin aklıma gelen tek sakıncası şu oldu. Muhtemelen yazım değişecekti. Öğretmenim bunu anlayabilirdi. Eh, ne yapalım dedim. Denemeye değer. Piyango çekildi ve bana çıkmadı. Bu arada yazı makinesinin daktil olduğunu öğrendim. Sanırım bu ilk büyük hayal kırıklıklarımdan birisi oldu. O yaşta elle yazmak, daktiloyla yazmaktan daha kolay gelmişti. Şu anda yaygın olarak kullanılmasa da neredeyse 40 yıl önceki hayalim gerçekleşti. Mükemmele yakın yazı makinelerinin geliştirildiğini biliyorum. Bugünün bilgisayar kullanıcılarının bir kısmı seslendirdiklerini ekranda görüyor, çıktılarını alabiliyor. Yakın gelecekte çoğumuz bu olanağa kavuşacağız. Anılar, anılar. Bu anımı bir süre önce hatırladım. Biraz da üzerinde düşündüm. Yazı makinesi bende neden bu olmadık çağrışıma yol açtı? 1. İhtiyaç. Böyle bir yardımcıya ihtiyacım vardı. 2. Hayalimi sınırlayan pek az şey vardı. 3. Hayalimi kimse bastırmadı. Etrafıma anlatıp anlatmadığımı hatırlamıyorum. Bu nedenle hayalimin daktiloyu görene kadar sürmesi nelere bağlı tam olarak bilmiyorum. Bilemeyeceğim de. 4. Hayalimi kısıtlamasalar da bastırmadı. Bu hayalimi yıllar sonra hatırladığımda kağıt, defter, yazıcı ve benzeri engelleri düşünmediğimi gördüm. Bunlar büyük ihtimalle hayali öldüreceklerdi. Başka hayallerim de var. İkinci hayalim bir şakadan doğdu. Ortaokulda bir arkadaşım Amerika ve Avrupa'da içecek şişelerini taşımada kullanılan kasaların plastikten yapıldığına inandırmaya çalıştım. Bunu 1-2 hafta süreyle de başardığımı hatırlıyorum. Yaklaşık 30 yıl önceydi. Tüm kasalar ahşaptı. Bugün hem kasalar hem de şişelerin önemli bir kısmı plastikten. Başka hayallerim de vardı. Atatürk Samsun'a çıktı ifadesi bana Atatürk'ün şaha kalkmış atın üstündeki heykellerini çağrıştırırdı. Büyük hayranlık duyardım. Bu heykelin yapılabilmesi için şaha kalkmış atla birlikte heykelin kaidesinin üstüne çıkacaksın. Orada da düşmeden bir süre kalacaksın. Bu hayalim 40 yıl öncesinden. Sonra bir gün, yanlış hatırlamıyorsam Emirgan'daki atlı köşkün önünden otobüsle geçerken yoldan gözüken benzeri heykeldeki kişinin Atatürk olmadığını öğrendim. Biraz hayal kırıklığı yaşadım. Ama bu hayal kırıklığı atın üstündeki o kişiye de Atatürk'le birlikte hayranlık duymamla sonuçlandı. Demek dedim, bu zor hareketi yapan başkaları da var. Şimdi yaratıcı hayallerim yok. Korkarım. Bilmeden, istemeden, umarım hiç olmazsa bilmeden, istemedendir. Çocukların, gençlerin hayallerini törpüleyen büyükler sınıfındayım. denizozman.yahoo.com. Son yaptığımı anlatayım. 7 yaşındaki oğlum Deniz'in ısrarı ve takipçiliği sonunda ona bir e-posta adresi aldım. denizozman.yahoo.com. İlk başlarda her gün baba bakalım mektup gelmiş mi diye soruyordu. Ben de mektup alabilmesi için önce kendisinin mektup göndermesi ya da adresini başkalarına vermesi gerektiğini söylüyordum. Sonra neden böyle olsun demeye başladım. Sonra da bunu söylememeye başladım. Ama artık sormuyor. Korkarım kendi alışkanlığımızı ona da öğrettim. Mektup atmazsan mektup alamazsın. Mektup ister elle, ister atla, ister gemiyle, uçakla taşınsın, isterse de internetten göz açıp kapayıncaya kadar dünyanın en uzak noktasına gitsin, mektup atmazsan mektup alamazsın. Şimdi gelin bu olaya birlikte biraz bakalım. 1. Bu adresi almak için oğlumun yaşı tutmuyor. Bu nedenle ekrandaki forma yalan yazdım, yaşını büyük gösterdim. 2. Gerçekten adresini verdiğim bir iki arkadaşım dışında kimse Deniz'e mesaj yollamadı. 3. Biz büyükler bilmediğimiz yerlerden iznimiz dışında mesaj almayı istemiyoruz. Hatta istediğimiz yerlerden aldıklarımız bile fazla gelebiliyor. Ama çocukların böyle bir sıkıntısı olup olmadığını neden düşünmüyoruz? 4. Düşünmek için önce çocuğun çocuk olduğunu anlamamız gerekiyor. Deniz adres bilgilerinde sanırım 18 yaşında görünüyor. Yani hayali baştan öldürüyoruz. 5. Mesaja ulaşmak çok zaman alıyor. Bu çağda bunu da anlamakta zorluk çekiyorum. Önemi, yararı konusunda neredeyse tüm dünyanın anlaştığı yaratıcılık konusunda belki ilk adım bebekleri, çocukları, gençleri özgür bırakmak olabilir. Onları şu anda büyük ölçüde yaptığımız gibi yalnızca öğretmenin değil, öğrenmenin de merkezine koymak olabilir. Şimdi biraz düşünelim. Şu anda hangi hayalleri bilerek, bilmeyerek öldürüyoruz? Beşir Özmen. Yaşam sevincine dair bir yazı. İşim gereği pek çok insanla görüşüyorum. Toplumun her kesiminden ve her katmanından. Öncelikle onları tanımaya çalışıyor ve anlattıklarını yargısız dinlemeye gayret ediyorum. Gayret ediyorum çünkü ben de herkes gibi birikimlerimden gelen yargılara boyun eğmeye öylesine müsaitim ki. Bu arada sadece duymaya değil, dinlemeye de gayret edenlerdenim. Ola ki bir ipucu, bir mesaj gelip de bana takılmadan geçmesin diye. Karşımdakini gerçekten dinlemek ve kim olduğuna dair bir fikir edinmek bazen keyif verirken bazen de hüsranla biter. Bu kendi mükemmelliğini arayanların yazgısıdır zaten. Kurduğunuz iletişimin sonucunda yaratılan ana ve yan ürünler var. Ben ana ürün olarak ya bir dost kazanırım ya da tam tersi yan ürün olarak da karşımdaki dostum ya da düşmanım olsun, onun yaşamı algılayışı ve kendini ortaya koyuşu ile ilgili fikirler edinirim. Bu yanı ile ikili iletişimlerin bütünü tam bir katma değerdir benim için. Yan ürünlerden bir tanesi daha ki beni en çok ilgilendiren bölümü, karşımdaki kişinin yaşam sevincini nereden aldığını bulup çıkartmaktır. Bazıları öylesine çeşitli kaynağa sahiptir ki bulup çıkaramam ama dayanamaz sorarım. Bazıları kendini çok netlikle ortaya koyar ki sorsam adeta görürüm ve de bayılırım böylelerine. Kimisi iyice saklar, göstermez kendisini. Belki de görüp de çalmasınlar diye. Bazılarında ise zaten yazıya konu olan bu konudan nasibini hiç mi hiç almamıştır. Gerilim benim bunca yıldır uğraşıp didinip keşfettiğim yaşam sevinçlerine. Birinci kategoridekileri maddi güce sahip olmak motive ediyor. Bu daha üstün standartlarda yaşama merakı zaten önü alınmaz bir hırs yaratırken yaşamın kaynağında başka motivasyonlara gerek bile duyulmuyor. Markalı giysilerinin etiketini gösterme telaşında olanlarla arabasının hızı ve teknik üstünlüğü ile övünenler bu kategorinin ev sahipliğini yapıyorlar. Yalnızca manevi değerlerin yaşam motivasyonu verdiği bir başka grup ise dünyevi değil, ruhani değerlerden yaşam sevincini alırlar. Onlar için sadece ideallerinin var olduğu kendi dünyaları vardır. İkinci kategorinin konukları sosyal statünün gücüne inananlar ve hatta tapanlar olarak adlandırılabilirler. Protokol sıralarında en önde oturmak, pullu davetiye ile bir yerlere çağrılmak ve de her zaman ve konumda kendini önem atfetmek ya da atfettirmek bu kategorinin yaşam kaynağını doldurup doldurup boşaltmaktadır. Yaşam sevincinin doluluğunu meşguliyetinden ve yaptığı işlerden aldığını düşündüğüm bir üst düzey yöneticiye merakla sormuştum. Yaşam sevincini nereden aldığını? Çünkü öylesine dolu gözüküyordu ki hiç duraksamadan paylaşmaktır dedi. Paylaştığı birikimleri, deneyimleri ve bilgisiydi. Sivil toplumcu yanı öyle ağır basıyordu ki belli ki o güne dek biriktirdiklerini paylaşmak ve paylaşarak çoğaltmak onu mutlu etmekteydi. Bu kategorinin tipik özelliği, iletişim yeteneği ve dolayısıyla bilgi ile sevginin paylaşımı olarak gözüküyor. Bir diğer kategori ise öğrenme krizine yakalanmış olanlar. Bilginin hızla, yanı başından kendisine dokunmadan geçtiğine inanırlar. Öğrenmek onlar için yaşam biçimi olmuştur. Dünya üstünde böylesine öğrenecek çok şey varken enerjilerinin hiç tükenmeyeceğini daha baştan varsaydığımız bu insanlar sürekli öğrenecek bir şeyler bulurlar. Gelelim yaşam sevincinin pınarını çoktan kurutmuş olanlara. Böylelerinin aramızdaki sayısı öylesine çok ki Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisindeki sıralamaya çok sadık davranan bu grup İlk üç sırayı oluşturan fizyolojik, güven ve sevgi ihtiyacını aşma girişiminde bile bulunmazlar. Yeni anlayışta bu kategoridekilerine kendine doğru yürüyememiş olanlar deniliyor. Belli ki burada kendine doğru yürümek, kendini ve gücünü fark etmek anlamına geliyor. Yine yeni anlayışa göre kendine yürümenin ya da kendine doğru yürütülmenin aşamaları var. Yani çaresiz değil. Bu kategorilerin hangisi doğru, hangisi değil, ben bilmiyorum. Bildiğim bu konuda herkesin doğrularının farklı bir yere çıktığı. Konu oldukça subjektif. Dolayısıyla tek bir doğru da zaten yok. Kaldı ki bu yazının konusu kimin yaşam sevincini nereden aldığının doğruluğu değil, kaynağın tanımı. Gelelim bana. Ben hala yaşam sevincinin nereden kaynaklandığına dair araştırmalarımı sürdürüyorum. Diğer yandan da kendi yaşam sevincimin kaynağında neler var diye bakıyorum. Değişik yaş kuşaklarında bu soruyu kendime sormuş olsaydım farklı yanıtlar verirdim belki de. Şimdi sahip olmaktan dolayı şükür dediğim pek çok şey var hayatımda ve tabii ki çok önemsediğim sağlığım da bunların başında geliyor. Aslında yukarıda saydığım kategorilerdeki tipik özelliklerin her birinden bir parça taşıdığımı düşünüyorum. Ancak ağırlıklı olarak öğrenme güdümün beni motive ettiğini görüyorum. Bir başka yanımda hala neyi aradığımı bilmeden bir şeyleri aradığım. Ne aradığımı bilmemek ise beni hem dolu dolu yaşatıyor hem de ruhumu acıtıyor. Kolay mı ne aradığını bilmeden arayıp durmak? Ben kendimi kerteriz olarak umduğunu bulamayanlara, bulduğundan mutlu olmayanlara ve hala arayanlara yalnız değilsiniz demek istedim. İnanın başka amacım yoktu. Günseli Özen Ocakoğlu. 3 Tehlikeli Yalan. Bugün herkesin bilmesi ve kaçınması gereken 3 tehlikeli yalan var. Sayalım. 1. Bir hata yapma hakkım var. Eğer bir tane de olsa hata yapmaya hakkınız olduğunu düşünürseniz, bu yalan sizi pek çok kere hata yapmaya yöneltecektir. Hepimiz hata yaparız ama bu hata yapmaya hakkımız olduğu anlamına gelmez. Kendinizde bu hakkı görürseniz, yaşama anlamsız, nereye gideceğinizi bilmeden bir duvardan diğerine çarparak yaşamak zorunda kalırsınız. Len Bias adında bir adamın öyküsünü bilmeyebilirsiniz. Olayın yaşandığı yıl Len Bias, Boston Celtics tarafından NBA aday seçmenlerinden çekilip alınan ilk oyuncuydu. Kendisine Celtics'i tekrar NBA şampiyonu yapacak adam gözüyle bakılıyor. Michael Jordan'a benzetiliyordu. Oldukça uzun boylu ve iri, ayrıca bir kedi kadar da çevikti. Len Bias'ın, eğer arkadaş denilebilirse, birkaç arkadaşı bu haberi duyarak kendisini ziyarete geldi. NBA aday seçmelerinde dışarıya giden ilk oyuncu oluşunu kutlamak istemişlerdi. Yanlarında bir parça da kokain getirmişlerdi. Len Bias kokaini çekti. Kalbi bunu dayanamadı ve birkaç dakika içinde öldü. Len Bias'ın daha önce de uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığını bilmiyorum. Ama Len Bias'ın içinden "Ne olacak canım, ben de bir insanım. Başarımı kutlamak hakkım" diye düşünmüş olabileceğini sanıyorum. Yani bir kez olsun hata yapmaya hakkı olduğunu düşünüyordu. Ama o hata yaşamına mal oldu. İşte bunun için hata yapmaya hakkımız olduğunu düşünmek yanlıştır. Hata yaparız ama hata yapmaya hakkımız olduğunu söyleyemeyiz.